Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kırk Amber programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Ergün Yıldırım'la birlikteyiz. Bugün Alican Bey'in yine bir program yoğunluğu dolayısıyla Kırk Amber programını Ergün Yıldırım hocamla bendeniz gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. Getirdiniz.
Sağ olun. Teşekkür ederim
radyomuza, programımıza.
Zor zamanda hemen bize el uzatıyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz.
Estağfurullah, her zaman hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam, ben geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığınız bu annelik konusuyla programımıza başlayalım istiyorum. Orada ifade ediyorsunuz ki annelik kendini kurban eden kadın olarak ifade ediliyor bir takım makalelerde ve feminist yapılar da bu ifadeyi kullanıyor. Anneliği hiçbir hakkı olmayan, hiçbir sosyal aktivitesi olmayan, sadece eve hapsolmuş, çocuğuyla ve işte eşiyle, kocasıyla ilgilenen bir kişi olarak algı oluşturduklarını ifade etmişsiniz. Şuradan başlayayım. Annelik nedir? Hakikaten anne dediğimizde İslam kültüründe, işte bizim kültürümüzde hakikaten bu mudur?
Evet.
Yoksa annelik nedir? Oradan başlayalım hocam.
Annelik gerçekten büyük bir haslettir. Anne olmak çok farklı bir özellik. Çünkü dünyada insanı kendi bedeninden dünyaya getiren bir varlıktır.
Evet.
Doğuran bir varlıktır. Allah'ın yaratılış vasfını bir yönüyle tabiri caizse maddi dünyada bunu somut olarak gösteren, ortaya koyan ve Allah'ın bu vasfı kadınlara vermiş, anneye vermiş, onu temsil eden bir varlık.
Evet.
Nesli çoğaltan bir varlık. Bu kesinlikle bedensel bir davranış olarak görülemez. Bunun çok ötesinde olan bir şey bu. Erkeklerin böyle bir vasfı yok. Annelik, insanı dünyaya getiren bir varlık olmak kadar o varlığı besleyen, onunla ilgilenen, ona şefkatini ve sevgisini veren, insanı insan eden ilk varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da çok önemli. Biz aslında insan olarak sadece annemizin bedeniyle dünyaya gelmekle yetinmiyoruz. Aynı zamanda annemizin nefesini, gülümsemesini, bakışını, davranışını, sevgisini, her şeyinden beslenen varlıklarız. Ondan besleniyoruz. O nedenle anne en zor zamanlarda bile bizlere tahammül ediyor.
Evet.
İşte gece uykusuz kalıyor. Ondan sonra sıkıntıları üstlenebiliyor. Çocuğuna her konuda yardım elini uzatıyor. Bu kendisini gömmek demek değil. Bu aslında çok yüce bir davranış, çok büyük bir mesuliyet. Kadın bunu yaptıkça kendisi de olgunlaşıyor.
Evet.
Hani insanı olgunlaştıran aynı zamanda sıkıntılardır diyoruz, değil mi? İnsanı pişiren bunlardır. Mesela çağdaş insan ufak bir sıkıntı karşısında hemen dağılıyor. Hemen depresyona giriyor.
Hı hı.
Hemen bunalıma gidiyor. Neden? Aynı zamanda sıkıntı çekerek şahsiyetini pişirmediği için.
Evet.
Ama belli sıkıntılarla beraber yetişen, şahsiyetini geliştiren, ruhi olarak olgunlaşan insanlar zorluklara karşı daha tahammülkardır.
Hı hı. Yani feministlerin, buyurun hocam.
Annelik bu sıkıntılarını görerek onu tamamıyla zor bir şeydir. Çocuğa bakacaksın, yedireceksin, içireceksin, parayla, maaşla, okulla, sadece maddi ve yönleriyle ele alarak anneyi değerlendirirsek çok büyük bir eksiklik.
Evet.
Anne dediğimiz gibi insanı fiziksel olarak dünyaya getiren ve insana merhameti, şefkatiyle besleyen bir varlık olduğu için İslam'da da çok yüceltilmiş olan bir şey. O nedenle anne ve babanıza öf demeyin diyor.
Evet.
O nedenle cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Değil mi? O nedenle anne en değerli, en önemli statülerden, en saygın statülerden birisi olarak kabul ediliyor. Biz annemize belli bir yaş, yani diyelim çocukken onu hissedemiyoruz ama belli bir yaşa geldikten sonra bizim kültürümüzde, inancımızda anneye karşı fedakar davranırız. Ona karşı evet. saygılı davranırız. Onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırız. Bu defa biz ona koşarız. Onu alıp modern dönemde olduğu gibi huzur evlerine gömerek, oraya atarak, oraya taşıyarak ne haliniz varsa demiyoruz. Ondan sonra ben kendi hayatımı yaşayacağım. Onu yapayalnızlıklar içinde bırakmıyoruz. Mesela modern Avrupa toplumlarının en büyük sıkıntılarından birisi de bu annelerin, yaşları ilerleyen annelerin yalnız kalması. Yalnızlığa karşı tahammül etmeyip intihar edenler çok mesela. Hı hı. İntiharlar en fazla gençler arasında, bir de yaşlar arasında gözüküyor. Yaşlar arasında gözükmesinin nedeni de insanların onları yapayalnız bırakması. Hayattan atıyorlar aslında. Bir yönüyle ölüme terk ediyorlar. Sosyal ölümdür bu. Hı hı. Ama tam tersine biz de insan büyüdükçe, yaşlandıkça daha saygındır. Onun tecrübesinden yararlanılır.
Evet.
Ona yardım edilir. Her zaman ona koşulur. Böyle bir şey var.
Doğa vesilesidir yani.
Evet. Ve çok büyük bir değeri vardır bu açıdan. Mesela Peygamber Efendimiz'in süt annesine karşı ortaya koyduğu davranışlara bakın, değil mi? Hediyeler veriyor, hı hı. saygı duyuyor. Bir peygamber bu.
Hatta onun köyünden olan birisine bile saygı gösteriyor, evet, değil
çok
mi?
Çok güzel. Hı hı. Onun köyünden olan hı hı. birisi bile benim süt annemin köyünden hı hı. deyip ona binaen ona saygı duyuyor, ona yardım ediyor. Bu kadar değerli bir şey annelik.
Evet.
Ama modern dönemde makalede belirttiğim gibi annelik düşüyor. Annelik itilen bir şey, istenmeyen bir şey, reddedilen bir şey. Efendim kendini ailesine kurban eden. İnsan kendisini, yani elbette tümüyle kurban etmesi doğru bir şey değil. Ama insanın kendisini adayacağı en güzel yerlerden birisi ailesidir. Hı hı. Kapitalizm ise kendisini tamamen işe adamasını istiyor. Tek düşündüğü iş ve para. Oysa biz de ailesine adamak, iyi bir insan olmak, iyi bir insan yetiştirmek, bundan daha büyük değerli bir şey yok. Bu da ancak iyi bir annelikle, iyi bir babalıkla olur. Bugün konumuz annelik olduğu için onu konuşuyoruz. Hı hı. Başka bir zaman da babalığı konuşuyoruz. Bu feminist yaklaşım tamamıyla bireyci bir yaklaşım olduğu için kadını ailesinden, kadını annelikten, kadını ablalıktan, kadını kız kardeşlikten, kadını eş ve hatun olmaktan, bunlardan soyutluyor, bunlardan koparıyor, kendi başına apayrı bir varlık halinde görüyor, tanımlıyor. Hı hı. Tamam mı? Anneliğe de böyle yaklaşıyor. Efendim, çocuk yapıp ne yapacaksın? Niye doğuracaksın? İşte uykusuz kalacaksın, bilmem şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Sadece madde üzerinden bakıyor ve sıkıntıları da madde üzerinden gördüğü için çekilmez algılanıyor. Hı. Bu bakış açısı tabii ciddi sorunlu bir bakış açısı. Neden? Dediğim gibi doğurganlığı reddettiği ve anneliği aşağıladığı için, sadece maddi açıdan baktığı için. Bu aynı zamanda ailenin istikrarını ve devamını da bozan bir bakış açısı. Çünkü annelik temelde aileyi oluşturan en önemli dinamizm.
Evet.
Anne, aslında biz diyoruz ki Türk toplumunda da öyledir. Yani evin reisi erkek diyoruz ama erkek dışarıda reis. Evin içinde annedir yani. Evet. Evirip çeviren. Hı hı.
Evet.
Çocuğu yönlendiren, babayla çocuk arasındaki gerginliği alan, çocuğu karşılıksız oran seven, yardım eden, onun ruhsal eğitimi üzerine çok büyük katkısı olan. Hı hı. Dolayısıyla evin direği olarak annelik var. Anne bunu temsil ediyor. Bu kadar değerli bir şey, bu kadar önemli bir şey. Bunu kaldırdığınız zaman, nasıl ki bir binayı tutan direkse ve o direği diyelim kolonlar diyoruz bugün, kaldırdığımızda bina yıkılıyorsa, ailenin de direği eğer anneyse, annelikse, onu kaldırdığımız zaman aile de yıkılır.
Evet.
Burada kadınlar evliliğe teşvik edilmiyor. Tam tersine mesela bu bakış açısıyla anneliği kötülük göstererek teşvik edilmiyor. Tam tersine evlilikten uzaklaştırılıyor. Evlilikten soğutuluyor. O zaman ne olacak? İnsanlar sokaklarda serseri halde yaşayan, tamam mı? Karşı cinsiyle efendim münasebetini tamamıyla mahremiyet ilişkilerinin ötesinde ayarlayan yeni bir kültür doğuyor, teşvik evet. ediliyor.
Hı hı, maalesef.
Serkeş bir kişiliğe teşvik ediliyor insanlar. Yani amaç anne olmanın ötesinde efendim meslek yüceltisi yapılıyor. Meslekle ne olacak? Yine mesleğini de diyelim ki doktor veya öğretmen, insanlara hizmet edelim, eğitim verelim, onları iyi insan yetiştirelim değil. Bakalım kendimize, hepimiz bu toplumun içinde yaşıyoruz. Bunun yerine efendim para kazanmak, daha çok onunla daha lüks araba almak, onunla daha lüks ev almak, yazlık almak, kışlık almak, böyle bir idealle donatılıyor.
Hı hı.
Fakat kadının fıtratında annelik vardır. Annelik olduğu, yaptığı zaman aslında mutlu oluyor. Çocuk doğurduğu zaman mutlu oluyor. Çocuğa baktığı zaman mutlu oluyor. Elbette anneye baba yardımcı olacak. Gerektiğinde çocuklar varsa ona yardımcı olacak. Ev içindeki ilişkilerde, diğer ilişkilerde onu zor durumda kendi başına bırakmaması gerekiyor.
Hı hı.
Değil mi? Ama annelik doğada, kadının doğasında olan bir şey. Kadın anne olduğu zaman bambaşka bir şeye dönüşüyor yani. Ben bunu mesela, bizim hocamız vardı üniversitede okuduğumuz zaman, ismini söylemeyeyim, tanınıyor lan birisi. Geç evlenmişti ve sonra çocuğu oldu, kızı oldu. Yani dersleri bittiği zaman evime gidiyorum çocuğuma dediği zaman böyle bütün yüzü gülüyordu yani.
Evet, günün o bütün yorgunluğu mutluydu. Bitiyor belki yani.
Evet, o ya öyle bir şey yani, biz hakikaten sadece o maddi açıdan söylüyoruz ama biz çocuklarımıza akşamları dediğin gibi eve gittiğimizde, çocuklar yanımıza koştuğu zaman baba dediğinde, anne dediğinde, değil mi? Veya gün içinde aynı şey. Ya o güzelliği, o muhabbeti başka bir şeyde bulamayız yani biz.
Evet.
Ama biz çocukla ilişkiyi bir televizyonla, bir masayla kurduğumuz gibi kurarsak bu tadı alamayız.
Eyvallah.
Allah bu tadı bize vermez o zaman. Biz onunla bir nesne değil, o Allah'ın bize verdiği bir emanettir, değil mi? O bizim çocuğumuzdur. Dolayısıyla onu insan olarak, çocuğumuz olarak görmek, hissetmek ve ona göre onunla konuşmak, onunla oynamak, onunla zamanı paylaşmak, bu bize anneliği de babalığı da hissettiren çok değerli bir şey. Ve hakikaten orada alacağımız mutluluk dünyanın çoğu şeyinden alamayız. Zaten o nedenle Kur'an'da diyor ya, size oğullarınız sevdirildi, mallarınız sevdirildi. Ama biz tamamıyla bu kapitalist dönemde mala kendimizi gömerek, kapitalizm bunu istiyor. Diyor ki anne olma diyor, gel bana çalış diyor. Zamanını evet. bana ver diyor, ucuz işçi ol diyor. Bunu istiyor, sürekli tüket diyor. Bu aldığın parayla da git alışveriş merkezlerinde al diyor. 3-5 kuruş maaşlarımız var, her gün bankalar arıyor. Size şöyle para verelim, şöyle faiz indirimi, şöyle bilmem ne. Hakikaten usanıyor insan yani.
Evet.
Yani akraban bu kadar seni sormuyor. Bankaların arayıp sorduğu
çok
kadar.
Çok güzel, evet.
Yani bankaların benimle ne akrabalığım var? Beni bu kadar arayıp soruyor. 3-5 kuruşluk maaşa göz dikmiş. Onu da kontrol edip denetleyip seni tamamıyla kendine bağımlı hale getirmek evet. istiyor. Bu büyük bir kısır döngü. Hakikaten öyle. Biçilen rol bu. Şimdi kapitalizm bu toplumda bu rolü biçtiği için anneliğe, babalığa, tamam mı? Feminizm de aslında bunu destekleyen bir ideoloji oluyor.
Evet.
Feminizm de annelikten uzaklaştırarak daha tüketici bir varlık haline getirmeye çalışıyor onu. Tamam mı? Bunu yaparken de aşağılıyor. Aa, annelik ne falan, zamanı geçmiş bir şey. Ne yapıp kendini eve mi kapatacaksın? Neden? Anne olup da insanlar eve mi kapanıyor yani? Sosyal faaliyetlerini yine sürdürebilir insan. Sonra çalışan bütün kadınlar veya çalışan bütün erkekler hepsi çok kendilerini mutlu edecek işlerde mi çalışıyorlar yani? Değil mi? Üstelik çocuk bakmaktan daha değerli çalışma ne olabilir? İnsanlar anaokulunda çocuklara bakmıyorlar mı? Öğretmenlik yapmıyorlar mı? Kreşlerde çocuklara bakmıyorlar mı? Annelik yapmıyorlar mı? Care family diyorlar buna İngilizler.
Hı hı.
Yani bizde eskiden mürebbiye derlerdi aslında, tamam
evet.
mı? Şimdi de bu mürebbiyeliği bir bakıma anaokulunda, kreşlerde kadınlar erkekler yapıyor. Ve onlar yaptıkları mesleğe karşı şey duyuyorlar mı? Biz kötü bir şey yapıyoruz, nedir bu? Başkalarının çocuklarına yapıyorsun üstelik bunu. İnsan kendi çocuğuna yapınca anneliği daha değerli bir şeydir.
Eyvallah.
Bu da bir iştir. Sonra ben buna katılmıyorum. Efendim, çalışmayan kadınlar niye çalışmıyor? Ev dışı çalışmıyor. Ev içi çalışıyor. Ev dışı istihdam, ev içi istihdam. Çocuğunu yetiştirmek, annelik yapmaktan daha büyük bir şey olmaz. Bir büyük irfan ehli vardı. Emin Acar Efendi. Hı hı. Ankara'da yaşıyordu. Bayrami. Sufiliğin şeyhlerinden birisiydi.
Evet.
72'lerde de milletvekilliği yapmış. Hı hı. Daha sonra siyaseti bırakmıştı. Hı
hı. Emin Acar dediniz,
evet,
değil mi?
Evet, Emin Acar Efendi. Hı hı. Çok güzel bir insandı. Zaman zaman ziyarete gidiyorduk. Orada işte hanımla gitmiştik ziyarete. Hı hı. Yıllar önceydi. Çok böyle güzel şeyleri vardı. Hakikaten vecizeleri vardı. Kadınlara da şunu söylemişti, hiç unutmuyorum. Bunlar sizin canlı heykelleriniz. Siz büyük sanatçılarsınız.
Evet. Yani
hakikaten anneler büyük sanatçılardır. Ortaya koyduğu eserler, değil mi? Güzel, terbiyeli, çalışkan, iman ehli, hı hı, edepli bir kız, bir erkek yetiştiği zaman onu görüyorsun. Hakikaten kendi eserini görüyorsun. Bazen üzülüyor insan. Biz niye böyle yaptık? Hı hı. Niye bu çocuğumuz böyle oldu? Evet, ortam kötü falan da, ama aynı zamanda biz babalar babalığımızı yeterince yapmadıysak, anneler anneliğimizi yeterince yapmadıysak, kötü karakterli çocuklar çıkıyor. Evet. Veya biz bazen de insan seviniyor, Allah'a şükür diyorsun ki ya işte çocuğum ne güzel namazını kılıyor, helal harama dikkat ediyor, bu kadar kötü ortamda insanlara karşı daha medeni davranıyor, nasıl oturup kalkacağını biliyor. İşte o da bizim ortaya koyduğumuz, hı hı, eser.
Şey derler,
eserinle
ya hocam.
Eserinle övünebilirsin. Yani.
Annesine bak, kızını al derler mesela bizim kültürümüzde. Evet. Bir
yani
kız istendiği
önemli
zaman.
Hı hı. Çünkü yani o kızı, kızı yapan, yetiştiren, hanımefendi yapan annedir. Yani bugün anneler anneliğini, babalar babalığını yeterince yapmadıkları için pazar yapıyor, çarşı yapıyor, kafeterya yapıyor, internet yapıyor. İnternetin yaptığı annelik de farklı kızları ve farklı evlatları
maalesef
ortaya
maalesef
çıkarıyor.
Aile demişken hocam, sözünüzü kestim ama mesela ben bir ortamda şey duymuştum. Bir büyüğüm, benim ailemden biri, kızını işte üniversiteye yazdırdığı günlerde üniversite okusun, meslek sahibi olsun, yarın öbür gün evlendiğinde boşanırsa en azından rahat eder demişti mesela. O beni çok korktum o cümleden açıkçası, evet, yani. Aileler de artık dediğiniz gibi bu akıma kapıldı, değil mi hocam, maalesef?
Bu çok tehlikeli bir şey. Daha başlangıçta kızın zihnine evleneceği zaman evlilikle boşanma temelinde, hı hı, bir duygu içinde olması ve sadece kocasına değil de parasına güvenilecek bir bilinç içinde olması gibi kötü bir duygu. Ama aynı zamanda piyasada da şunu görüyoruz tabii. Boşananmalar oluyor, eskiye göre çok fazla boşanmalar var. Ve bu boşanmalar olduğu zaman da özellikle para getirecek bir işte çalışmayan, ev hanımlığı yapan kadınlar ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. O nedenle, evet, elbette hanımların bir mesleği olsun, kızım bir mesleğin ol, çalış, milletine, memleketine faydalı ol, ailene faydalı olursun. Bu şekilde nasihat edilir. Bu şekilde bir bakış açısı benimsenir. Olumluluk üzerine, pozitiflik üzerine. Bunun yerine dediğiniz cümleyi sarf ettiğimiz zaman başta zaten yani kulağa hani şeyi kaçırmışsınız, boşanmayı kaçırmışsınız, hı hı, yani. Güvensizlik temelinde bir aile duygusunu veriyorsunuz. Oysa biz bütün Müslüman alimlerin ahlak kitaplarında aile üzerine çok durulur. Ve bunların hepsinin de vurguladığı şey ailenin bir inanç, karşılıklı bir inanç, karşılıklı bir muhabbet, sevgi üzerine kurulmasıdır.
Evet.
Yani İslam'ın temelinde teslimiyet ve inanç vardır. Aynen evlilikte de bu vardır. birbirine inanmak ve güvenmek vardır. İnanma ve güvenme olmadıktan sonra sadece fizyolojik, hormonal bir takım çekmeler etkili olur. Bu etki belli bir süreye kadar devam eder ve bir süre sonra kalkar. Oysa İslam insana hem dünya açısından hem ahiret açısından bakıyor. O nedenle evet insan fiziki olarak da beğenecek ama ruhani olarak da, manevi olarak da o bahsettiğimiz özelliklerine dikkat edecek. Zaten bugünkü evliliklerde bu denge sağlanmadığı için de boşanmalar çok fazla oluyor.
Evet.
İnsanlar sadece maddi doyumu temele alıyorlar. Maddi doyumu temele aldığımız için de mesela iş yerimizde de çok mutlu olmuyoruz. Mesleklerimizde de çok başarılı mutlu olmuyoruz. Ve o başarı bir süre sonra ciddi bir buhranı getiriyor. Geçen işte sosyal medyada bir şey dolaşıyor, intihar ediyor. Adam diyor ki o Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş, okumuş, yüksek bir şeye gelmiş, bir şirketin tepesine gelmiş. Kendisi çekmiş adam, hiçbir eksikliğim yok diyor. Yani ama var senin kardeşim, sen eksikliği madde üzerinden giderek baktığın için konu arkadaşlarım çok mutlu, iyi diyor işte bilmem, evlenmemiş mesela. Statüm çok iyi, param şu bu ama intihar etmek istiyorum, çözemedim bir şey diyor. O kadar.
Bir eksiklik var.
Bir eksiklik var yani, manevi eksiklik var.
Evet.
Mesela kendini yakma, yaksınlar falan dedi. Ama ailesi geldi, babası geldi, aldı götürdü. Bak mesela bu önemli bir işaret. Sosyolojisinde ailesi yok daha önce demek ki. Hep arkadaşlardan bahsediyor. Anne baba yok. Bilmiyorum, belki de bu çocuk çok zekiydi. Küçükken ailesinden kopardılar. Götürdüler, bambaşka bir yere varlık yaptılar. Anne baba, annelik babalık şeyini yaşayamadı yeterince. Ondan sonra beni yakın atın. Ne aile ne baba ne bir şey bakın.
Evet.
Çok önemli yani. Bu günümüzde mesela sapkın bir takım örgütlere yönelme, çete gruplarına katılma, bu iyi bir annelik yerine getirilmediği için çocuk bunlara yöneliyor.
Evet.
Enteresan bir şey. Araştırma yapılmış. Avrupa'da somut sosyologlar yapmış bunu. Bu yeniden şey yükseliyor ya orada, Almanya'da Naziler falan. O Nazilere katılan gençlerle ilgili yapılan çalışmalarda aile meselesi çıkmış. Yani çünkü orada o şefkat var ya, annenin şefkati, sevgisi. İnsanın psikolojisini ve ruhsal gelişiminin özü orada yatıyor aslında.
Evet.
Ondan dolayı annelik deyip geçmemek lazım. Efendim her şeyi kendisini kurban ediyor diye küçümsememek yanlış bir şey. Efendim sen de kendini temsil et, kendini temsil etmek ne demek yani? Daha iyi arabaya sahibi olmak, daha iyi elbise sahibi olmak, daha fazla alışveriş merkezlerinde gezmek, daha fazla kafeteryada oturmak, bu mudur kendini temsil etmek yani? Elbette insan yerde, içeride, helal ve haram sınırlarında gezer de, bunlar insanların ihtiyaçları, bunları yapacak. Ama bütün hayatı getirip buraya taşıyıp anneliği reddedip ona alternatif annelikle bunu karşıt hale getirip anneliği küçümsemek, dışlamak, evliliği reddetmek, ondan sonra evlilik konusunda geniş aile ilişkilerinin altını oymak, bireyciliği ortaya koymak, bunlar hakikaten bu şikayet ettiğimiz mutsuzluğun, aile parçalanmasının, boşanmanın temelidir. Şunu açık söyleyeyim.
Buyurun.
Evlendiğiniz zaman efendim her evlenen insanlar arasında bir takım çatışmalar, gerginlikler, geçmişlikler olur. Çünkü iki farklı insan bir araya geliyor, yaşıyor. Yeni bir hayat kuruyor. Ama bu gerginlikler, çatışmalar, eksiklikler, sorunları çözmek istiyorsak bizden tecrübeli olan annelerimize, babalarımıza önem vermemiz gerekiyor. Onlar el uzatıyor, maddi olarak da manevi olarak da.
Eyvallah.
Ve çok büyük bir destek oluyorlar. Psikologluğu da yapıyorlar, psikiyatriliği de yapıyorlar yerine geldiğinde. Ama biz bu ailelerle beraber zaman harcamayı, onları önemsemeyi reddettiğimiz için ne oluyoruz? Hemen ufak bir çatışmada dağılıyoruz.
Aynen öyle.
Hemen psikoloğa koşuyoruz.
Yani şey hocam, işte Emin Acar Efendi'nin bahsettiği gibi aslında bizim kullanım kılavuzumuz anne babalarımızda yani, evet, bir evet. nevi.
Bilmiyorum, birinci rehberlerimiz bizim Hı-hı. anne babalarımız. Yani öğretmenler, artistler, Hı-hı. youtuberlar, bilmem yani bunlar sonradan gelir.
Evet.
Efendim koçlar böyle çıkmış ya şimdi. Yok büyük şirketlerin koordinatörü, yok kişisel gelişimce yol gösterecek. Tamam yani mesleki gelişimine belli bir şey verir de. Hı-hı. Ama öncelikle insanın şahsiyet kazanacağı, insana şahsiyet vereceği ana aktör annesidir. Anneler ve babalardır. Eyvallah. O nedenle annelik ve babalık Hı-hı. kurumlarını desteklemek, geliştirmek, bunlara saygı duymak, bunların vefakarlığına karşı da kurban ediyor dememek lazım. Bugün o vefakar davranır, yarın sen vefakar davranırsın.
Eyvallah. Eyvallah.
Vefakarlık anneliğin ve Hı-hı. babalığın bir şeyidir. O nedenle birçok para kazanırsın. Bu parayı belki sen o ailenin babası, annesi olduğu için Allah kazandırıyor sana.
Değil mi? Evet.
Ama biz insanlar olarak bencillik yapıyoruz. Ben de baba olarak bazen aklıma geliyor. Ya ben bu kadar para kazanıyorum. Kendi şahsıma hiç harcamıyorum. Hep aileye gidiyor, çocuklara gidiyor. Ama bu vesvese, bu para benim param değil yani. Bu o ailede baba olduğum için Allah bu aileye nasip eylemiş.
Eyvallah.
Onların da hakkıdır. Onlarla Hı-hı. beraber bunu harcarsın. Dolayısıyla burada bencillik yapmanın manası yok yani.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Birinci bölümün sonuna gelmiş olduk. İkinci bölümde yine sizin bir diğer makaleniz yine Yeni Şafak gazetesinde yer alan kuşak çatışmalarıyla alakalı bir konumuz olacak. Evet. Onunla devam edelim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bu annelik evet. konusu hakikaten hem dinleyicilerimizin hem benim de böyle çok istifade ettiğim bir sohbet oldu. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kırk Ambar programında ben Deniz Sami Zorlu, kıymetli hocam Ergün Yıldırım Bey ile birlikte birinci bölümde anneliği konuştuk. Kültürümüzde annenin yeri nedir? Ondan bahsettik. İkinci bölümde yine güzel bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kırk Ambar programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Ergün Yıldırım'la birlikteyiz. Birinci bölümün başında ifade ettik ama yeni açan, radyomuzu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatmış olalım. Alican Bey'in bir program yoğunluğu dolayısıyla Kırk Ambar programında bu akşam Ergün Yıldırım hocama ben eşlik etmiş oldum. Birinci bölümde anneliği konuştuk değerli dinleyenler. Anneliğin kültürümüzdeki öneminden bahsettik. Şimdi ise Ergün Yıldırım hocamın 1 Aralık Pazar günü kaleme aldığı, Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Ankara Lastiği Kundura Adidas 3 Kuşak 3 Ayakkabı adlı makalesinde konu edindiği kuşak çatışmasından bahsedeceğiz. Ben hemen hocama dönüyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Safalar getirdiniz.
Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
Makalenizde bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya atılan bu kuşak çatışmasından bahsetmişsiniz. Bunu eleştirmişsiniz. Buradan evet. bahsedelim, evet. buradan başlayalım. Buyurun efendim.
Şimdi hakikaten Türkiye'de işletmeciler düşünmeden, taşınmadan, teorisi, felsefesi, derinliği, tarihi, kültürü bakmadan hemen atlıyorlar bir takım ilmi sınıflamalar üzerine. Hı hı. Bu kuşaklarla ilgili araştırmalarda da bunu görüyoruz. Amerikalı işletmecilerin geliştirdiği işte X, Y, Z kuşağı.
Evet.
X, Y, Z kuşağı deyip duruyorlar ve bunu aynen getirip Türkiye'yi bununla tahlil etmeye çalışıyorlar. Orada bazı hakikatler var tabii ama problem şu, biz kuşak meselelerimizi konuşacağız, onları anlamaya çalışacağız. Onların meseleleri neyse onları çözmek için ilmi faaliyetlerde bulunacağız, işte diyelim sivil toplum çalışmaları yapacağız, devlet olarak görev neyse onun yerine getirmeye çalışacağız ama bilim çalışmaları bunlara yön veriyor sonuçta. Bizim hı hı. kendi toplumumuza bakmamız, kendi sınıflamalarımızı kulak kesilmemiz lazım. Biz de mesela diyelim ki işte Necip Fazıl Doğu, şey Büyük Doğu diyor.
Hı hı.
Veya işte diyelim şey Akif, onu da başka bir zaman konuşuruz. Asım'ın nesli diyor. Sezai Karakoç diriliş nesli diyor. Aslında bunların hepsi çok güzel kuşak tanımlamalarıdır.
Evet.
Nesil tanımlamaları.
Ama kökü aynı hepsi yani sonuçta.
Kökü aynı tabii. Yani bu toplumdan çıkıyor. Bu toplumun inancından, kültüründen, meselelerinden, modernleşmesinden, köy şehirleşmesinden, dinle kurulan ilişkilerden, bunları görerek bunlar üzerinden geliştirilen güzel kavramlardır. Güzel tespitlerdir. Biz de yenilerini ortaya koyabiliriz. Fakat bu direkt X'ye kuşağı bizi anlatmıyor. Bu toplumu anlatmıyor. Ben de şey olsun diye pür sosyoloji yapmaya çalıştım adeta. Dedim ki ya biz ayakkabılarıyla üzerinden gitsek bile bu toplumun hikayesini ayakkabılar üzerinden giderek anlatmak X'ye size kuşağı üzerinden giderek anlatmaktan daha iyidir.
Eyvallah.
Daha sahiptir, daha gerçekçidir. Bu toplumu daha güzel anlatır. O nedenle 3 kuşak üzerinde durdum. İşte Ankara lastiğini kullanan kuşak dedim. Mesela Ankara lastiği çıktığı zaman, yani eski bir şey var tabii, 60'lar 70'lere kadar devam eden bir şey. Köyde daha çok tabii bu kullanılıyor. Yaygındı. Biz de köyde çocukken bunları giydik. Ve Ankara adı da enteresan, Ankara lastiği. Kolay kolay da yırtılmaz. Çok dayanıklı. Taşa, toprağa, değer bilmem ne. Çok da şeydir. Kışın çok soğuk, yani hiçbir şeyi yok. Isıtma şeyi, özelliği. Yazında çok ısıtır. Fakat dedim ki ya annelerimiz var. Yine bak. Annelerimiz de ayaklarımız üşümesin diye o Ankara lastiğine güzel yünlü çoraplar örerdi.
Ya.
Yani bak, anneleri diyoruz ki anneler emekçi insanlar.
Evet.
Çorap örüyor, bilmem kazak örüyor. Tamam mı? Ondan sonra eldiven örüyor. Eskiden bunlarla bir üretim yapıyor. Bir emek ortaya koyuyor ve o emeği de kendi çocuğunun üzerinde görüyor. Aa, çocuğuma ne güzel yakıştı. Aa, onu bak soğuktan da koruyacak. Elleri üşümeyecek. Ayakları üşümeyecek. Anne buradan tad alıyor. Çocuk da giyindiğinde bak, ayaklarımda annemin çorapları var. Beni sıcak tutuyor. Bunlar annemin eldivenleri. Eldiven de bakın, çorapla kurduğumuz ilişki ne kadar ailevi, ne kadar değer.
Ve ne kadar samimi.
Ne kadar samimi, ne kadar duygusal. Bizim bugünkü elbiselerimiz öyle değil. Makinalardan üretiyor. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar geliyor bize. Ona alışmak için epey bir zaman, saat geçiyor. Aa, bu durdum ayağımda, bilmem şu mu bu mu, değil mi? Bakın nesnelerle kurduğumuz ilişkiler ne kadar değişmiş modern zamanda yani. Orada da Ankara lastiğinin böyle bir yönü vardı. Sonra dedim ki şey çıktı.
Kundura.
Kundura'ya geçtim. Kundura tabii şehir ayakkabısıdır. Ama halkın çoğu Türkiye'de eskiden köylerde yaşadığı için kundura her zaman giyilmezdi. Toplumun çoğu Ankara lastiği, lastik giyiyor. Ve tek renk, siyahtı şeyde. Ankara lastiği siyahtı yani. Tek renk vardı, tamam mı? Kapitalizmin pek yansıtan bir şey değil herhalde. Devlet o zaman millet işte sağlam bir şey giysin diye bunu ürettiler yani. Türkiye'nin çok büyük yokluk zamanları var. Babamların kuşağı 76 yaşında. Babam çocukluğumda hep biz çarık giyerdik diyordu yani. Biz çarık giymedik ama onlar anlatıyor yani. Ankara lastiği onlar için bayram gibi olmuş.
Evet.
Şimdi kundura ise çok özel bir şey tabii. Yani köyde kundura giyilmez, her yerde giyilmez. Düğünlerde giyilir. Şehire gidilerek giyilir, giderken giyilir falan. Halkın çoğu öyle. Şehirdeki insanlar kundura giyer. Kunduralar tabii daha çeşit çeşit. O ilk dönem kunduralar da dikiliyor. Ya ayağını götürüyorsun, adam ölçü alıyor senin ayağına göre. Dolayısıyla hala kundurayla kurulan ilişki de sıcak. Yani kunduracı diyor ki bunu ben yaptım, bak ne güzel.
Emek var yani.
Emek var. Emek doğrudan olduğu için yabancılaşma ortaya çıkmıyor.
Alan da satan da emek veriyor.
Alan da satan da yaptığı işten memnun, hoşnut. Ben güzel ayakkabı yapıyorum. Tamam mı? Bu böyle bir ilişki var. Kunduraya tabii iskarpin diyoruz, potin diyoruz. Farklı isimlerle anılıyor. Belli bir çeşitlilik yansıtıyor. Renklilik var. İnsanlar şehir hayatıyla tanışıyorlar. Şehirleşiyorlar. Kültürel farklılıklar var. Türk toplumunun bu gelişim düzeyini anlatıyor. Kuşaklar artık daha şehirli, kuşaklar artık daha varlıklı gibi bir şey var. Ama yine de kunduranın bir usubu var, bir adabı var. Mesela Elazığ kundurası yumurta topukludur. Tamam mı?
Çok güzel.
İşte şalvara göre farklı bir kundura vardır. Efendim pantolona göre farklı bir kundura vardır. Hatta düğünlere göre ayrı kundura belki. Her zaman bir de gündelik giydiğin kundura. Yani farklı farklı modelleri var. Böyle bir usubu var. Böyle gelişi güzel yapılan bir şey değil. Usupla fabrikasyon değildir yani. Tamam mı? Elle, el işçiliği var.
Evet.
Bunlar önemli bir şey. Bu kuşağın bir usupla giyindiğini, bir usupla mesela elbiselerde, takım elbiseleri şeye gidersin, tersi diker. Bir şeyle bedenine göre diker, giyersin. Fakiri de zengini de böyle giyerdi elbise.
Evet.
Ama bugün yani tamamıyla fabrikasyondur. Çok zengin insanlar terziye giderler falan. Gömlek, pantolon hala dikerler. Şahsa ait. Şahsa özel. Tamam mı? Bakın ne kadar önemli. Şeyden üçüncü aşamada artık yeni bir nesil var. Yeni nesil artık 2000'li yıllarda yaygınlaşmaya başlıyor. Tabii 70'lerde bu Converse türü ayakkabılar çıkıyor. Şehirli çocuklara hitap ediyor. Ama asıl toplumun çoğu dediğim gibi köylerde hala olduğu için onlar çok fazla değildir. Spor ayakkabının gündelik hayata, gençlere, nesillere damga vurduğu dönem 2000'li yıllardır.
Evet.
Çoğalmaya başlıyor. İlk spor ayakkabı çıktığı zaman da biz sadece onu sporda kullanmak üzere alıyorduk.
Evet.
Normal kundura giyiyorduk. Yani pantolonla kundura giyilir kardeşim. Düzgün gözüküyor. Yürüyüşü farklı. Bir de o kunduralar enteresan. Fakirliğe veya şeye bak. Aldığımız gün götürüp altına pençe yaptırırdık. Çabuk yıpranmasın, yırtılmasın diye.
Evet.
Türkiye bunlara uzak değil yani. 80'lerde, 85'lerde yaşadık biz bunları bakın. Özal dönemine kadar yaşadık biz bunu. Ben orta sınıftan bir insanım yani. Ona rağmen bak bunlara yaşadık. Peçeleri vur, peçe altına vurursun. Çabuk yıpranıp gitmesin, yırtılmasın. Altında yine delik vesaire olduğu zaman tekrar götürüyorsun. Eskiciler, eskiciler diye meslek grupları vardı. Kunduracılar vardı.
Evet.
Yani. Şimdi spor ayakkabı çıktı. Bu kunduranın şeyi gitti mesela. O usup sahibi olan, adap sahibi ağırlığı. Olan, ağırlığı olan bir duruş, bir hava veren, tamam mı? Spor artık ayakkabı sadece top oynamak için kullanılan bir ayakkabı değil. Gündelik hayatta da her alanda da yayılmaya başlayan bir ayakkabı haline geldi. Aslında bir yürüyüşümüzü ve duruşumuzu da anlatan bir şey. Yürürken artık sallanarak da yürüyoruz, zıplayarak da yürüyoruz, bilmem ne. Ama kundura yürüyüşü böyle bir yürüyüş değil. Ağır yürürsün, usuplu yürürsün, bilmem ne. Ve spor ayakkabılar da şimdi onlarca farklı farklı biçimlerde çıkıyorlar. Yani bir nasıl diyelim, bir kaotik havayı yansıtıyorlar benim gözümde spor ayakkabıları. İlk çıktıkları zaman daha bir düzgün havaları vardı.
Şimdiki spor ayakkabılarıyla spor da yapılmıyor hocam.
Spor da yapılmıyor. Sen de değil mi? Dolayısıyla yeni nesil yürüyüşünde daha kaotik, daha usupsuz, daha çok çeşitli. Nesiller değişiyor bakın. Farklı nesiller geliyor. Yeni nesil daha yeni teknolojiyle üretilen ayakkabıları kullanıyor. Spor sadece artık ayakkabıda değil. Spor gömlekte de, cekette de, pantolonda da sportmenlik var.
Evet.
Sportmen olmak önemli. Sportmenlik enerjik ve genç olduğunu gösteriyor. Çünkü yüceltilen ida gençliktir. Gençlik halbuki ben açık söyleyeyim çok yüceltilecek bir şey de değil. Neden? Çünkü genç kendisi üretmiyor ki. Genç tüketici bir varlık.
Evet.
Yani 18 ile 28 yaş arası hep babasından annesinden alan, tüketen, emekçi olmayan, üretken olmayan bir varlıktır. Henüz daha yetişme sürecinde.
Evet.
Bu kadar yüceltmenin şeyi ne? Çünkü enerji ve uzun süre yaşamayı temsil eden bir imge olarak karşımıza çıkıyor. Beden güzellikte, beden fiziki görüntü egemen olduğu için gençliğe vurgu da bundan dolayı bu kadar aşırı oluyor.
Evet.
Moruk deniyor artık. Yaşlı deniyor. İşi bitmiş, enerjisi bitmiş, üretim değeri olmayan. Modern algıda böyle bakılır mesela. Ama bizim klasik kültürümüzde yaşlara nasıl bakıyoruz? İhtiyar, seçici olan, tecrübeli olan, ondan dolayı saygı duyulması gereken, Allah'ın bize lütfettiği insanlar. Değil mi? Böyle bakılır yani yaşlara. Evet. O nedenle kalkılır. Sadece anne babamız değil, farklı anne babalar da onlara yer verilir. Otobüste, yolda, onlara geldiği zaman kapımıza hoş geldin der, denir. Efendim ayakkabıları alınır, yol gösterilir, bir tas su verilir. Büyük yaşlara çok daha fazla saygılı davranılır.
Komşu anne diye bir tabir vardı eskiden hocam.
Değil bilmiyorum mi yani?
Eski artık var mıdır köylerde falan ama.
Şimdi ise tam tersine bir şey var. Yani genç hocası olduğun halde, ondan yaşlı olduğun halde, büyük, bakın büyük diyoruz. Yaşlı demiyoruz. Bizden yaşlı, bizden büyük. Büyüklük Türkçe'de önemli bir kavram. Hem niteliksel hem niceliksel bir anlam var. Yani bizden daha tecrübeli, bizden daha saygın, bizden daha bilmem. Şu olumlu anlamlar yüklüyoruz. Büyüğümüz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Siz bir sıkıntı anında bize yol gösterirsiniz, değil mi? Böyle bakarız yani klasik kültürümüzde. İslam anlayışında da, inancında da böyledir. Dolayısıyla bu üçüncü nesil hakikaten spor nesli. Kabına sığmayan, hep hareketli. Bakın yiyecekler de sporlu. Mesela daha böyle ev yiyecekleri temelinde, efendim, oturmuş bir yiyecek mutfak tüketimi yerine ne vardır? Fast foodlar var. Hızlı tüketmeler var. Oturduğumuz yerler de mesela sandalyelerimiz, masalarımız spor. Daha çok. Hareketli. Daha çok. Her an başka biçime, başka şekle girebilen. Başka biçime, başka şekle girmek de her an aslında kaotik bir şey yani.
Çok oturmaya müsait olmayan.
Çok oturmaya müsait olmayan. Çok beklemeye müsait olmayan. Oh rahat ettim, şurada bir dinleneyim, kalayım. Yerleşik bir duygu vermiyor.
Evet.
Yersiz, yurtsuz, her an taşınabilir, her an başka yere gidebilir bir duygu veriyor insana.
Evet.
Bu çağımızdaki insanın önemli mutsuzluk nedenlerinden birisi de bu. Yersizlik ve yurtsuzluk.
Çok güzel. Yersizlik ve yurtsuzluk, evet.
Yani ailesi ile ilişkisi yerleşik değil. Şehriyle ilişkisi yerleşik değil. Örfüyle ilişkisi yerleşik değil. Değerleriyle, normlarıyla, inançlarıyla ilişkisi yerleşik ve devamlılık değil. O zaman sürekli başka bir şeye gitme, sürekli başka bir şeye akma, akış halinde. O mutsuzluğu getiriyor.
Evet.
Şimdi bunu Amerika'da Yahudiler tespit etmiş. Yeniden ne yapıyorlar biliyor musun? Üçüncü kuşak. Çok enteresan. Ben de yani BBC İngilizce'de araştırmalar bazen, metinler oluyor. İnternette onlara okuyorum dilimi daha geliştireyim diye. Orada tevafukla rastladım. Bu Yahudiler, yeni kuşak Yahudiler Avrupa'ya dönüyorlar yeniden. Almanya'ya dönüyorlar yeniden.
Evet.
Bizim diyor yerleşik olmamız için diyor, o bizim tarihimiz uzun süre, yüzyıllarca orada ailelerimiz yaşadı. Biz yeniden oraya gideceğiz, o ailemize, o mahallemize bütünleşeceğiz diyorlar. Ve orayla kendimi daha iyi hissediyorum diyor. Onun içine yerleşiyorum diyor.
Evet.
Ne kadar değil mi? Enteresan bir şey, önemli bir şey.
Çözmüşler yani.
Ya, evet. Evet. Ondan dolayı bu böyle efendim insan ilmi nedenlerle, gelişme nedeniyle seyahatler edebilir. Hizmet nedeniyle seyahatler edebilir. Ama seyahat ederken yerleşik bir bilincin, duygun olacak. Bir aidiyetin olacak. Yani bugün burada, yarın burada, öbür gün burada ne olacak? Bu işte ne yapıyor? İnsanların maddi doyumsuz, maddi doyum var. Manevi olarak insanları
bitiriyor.
Bitiriyor yani hakikaten. Tatminsizlik getiriyor en başına. Tatminsizliği gidermek için de saçmalamaya başlıyor insanlar. Dikkat çekmek için, bilmem ne için. Başka başka tutumlara yöneliyorlar.
Evet.
Başka başka zevklere yöneliyorlar.
Maalesef.
İbni Haldun bunu 14. yüzyılda tespit etmiş. Aşırı tatminkarlık, maddi olarak tatminkarlık bir süre sonra hastalıklara, cinsiyetle ilgili hastalıklara yol açıyor. Ahlaksızlıklara yol açıyor. Aşırı tüketime yol açıyor diyor. Ve Endülüs yıkılmadan ne kadar süre önce bunu söylüyor biliyor musunuz?
Ne kadar hocam?
Enteresan. 45-50 yıl önce söylüyor bunu.
Allah Allah. Çok evet.
Çok enteresan. Ve oraya gidiyor. Endülüs'te de geziyor, o hatıratlarında okudum ben. Gittim diyor. Granada'ya diyor. Hı hı. Melik de bana çok iyi davrandı diyor. Bana tahsis etti. Şu bu bilmem ne. Fakat diyor şey içinde diyor. Lüks şatafat içinde diyor. Hı hı. Ne çalışıyorlar ne diyor. Şey uyanık bir bilinç halindeler diyor. Bu gözlemlerde bulunuyor. Hı hı. Ve bu teorisini ortaya koyuyor mukaddimede daha sonra. Hı hı. Sonra o seyahat tarihini ve o teorisini yıkılma dönemiyle mukayese ettiğinde 40-45 yıl. Evet. Peşlisi koymuş adam yani. Bugün Avrupa'da ne dediler? Geçen bir şeyleri, İspanya'nın bir başbakanımın neydi, bir de Fransa'nın. Avrupa artık dedi bundan sonra düşüşe geçti dedi.
Evet.
Aynen öyle. Hı hı. Bu dediğimiz şeylerden dolayı.
Bunu işte bu
maddi refah ve düzey tamamlandı. Hı hı. O nesiller artık maneviyat da verilmediği için düşüşe geçmeye başladılar.
Evet.
Bakın lezbiyenliğin, efendim erkek erkeğe beraber olmanın bilmem ne gibi cinsi sapıklıkların artması da son 30 yıldır. Evet. Fazla değil yani. Hı hı. Buna karşı bu nesiller, üçüncü nesil diyoruz ya, Amerika'ya ondan dolayı bakmamak gerekiyor.
Evet.
Bizim nesiller için, ben onu sosyolog olarak analiz ettim. Bu toplumu göstermek, ama asıl bakın Mehmet Akif'in Asım'ın nesli demesi boşuna değil. Efendim Necip Fazıl'ın o tasavvufla ilgili yazdığı şeyler, tiyatro eserleri, hı hı, kitaplar, şiirler muhteşemdir.
Eyvallah.
Gençlerin ruh dünyasını beslemesi için. Büyük doğu olmak odur yani. Eyvallah. Nesille olur. Ondan sonra Sezai Karakoç'un mesela diriliş nesli, hı hı, yine aynı şekilde bir medeniyet bilinci vermesi, nesillerimize yön göstermesi. Yani örnek alacağımız medeniyet Avrupa medeniyeti değil, Amerika medeniyeti değil. Artık bugün doydu yani. Bir düzeye, eyvallah, ulaştı, sapmaya başladılar. Hı hı. Çarpıklıklar ortaya çıkmaya başladı. Ora değil, bizim kendi ruh köklerimizden, kendi hakikatimizden, dinimizden ilham alarak, tarihimizden, tecrübelerimizden faydalanarak bir medeniyet bilincine, bir gelecek bilincine, bir yarına doğru gidebiliriz. Nesillerimizin bundan ilham alması, buna göre yetişmesi lazım.
Eyvallah hocam.
Amin. İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli bir konu ama artık vaktimizin de sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle Ali Bey olmayınca hemen bize yardıma geliyorsunuz.
Allah razı olsun. Allah, ne demek hocam? Her zaman ben zevkle, mutlulukla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Efendim Erkam Radyo'da Kırk Ambar programındaydık. Ben Deniz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Ergün Yıldırım Bey ile birlikte programımızın birinci bölümünde anneleri konuşmuştuk. İkinci bölümünde, son bölümünde ise kuşak çatışmalarını sizlerle paylaştık. Ergün Yıldırım hocamın değerlendirmelerini dinledik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olun efendim.